Ayrım 4.
Bu 5 parçadan hangisini daha çok sevdiğimi anlamak isterseniz, birinci ve ikinciyi daha üstün tutuyorum derim. Birincisi fizik gücü olan bir ritim neşesi. Bu parçayı çalan piyanist, sanki bir boksörün pushing ball ile idmanlarını yaparken duyduğu zevki duyar. Parmaklar klavyeyi ısırıyor ve tüm vücut üçlü ritim ile sürükleniyor. Bu yarım Türkçe, yarım Fransızca cümlelerin kusuruna bakmayın. Ve özellikle iki ölçülük rakursi kestirmeden sonra 5-8'lik ritim tam yerinde geliyor. Birden bir örgünlük oluyor ki gayet güzel. Bir de sonraki hiperbol, mübalağa diyeceğim, mükemmel. Tepelere çıkıp birdenbire dimdik aşağı düşmek ve parçalanmak hissini gayet iyi vermişsiniz. Bu parçadan sonra ikinci parça samimi bir anlam ile geliyor. Notanın basımı da gayet iyi. Bu ikinci parçanın değeri bence Lansinan Sancian olmasında. Ritmik ve armonik bir formül birkaç ölçü devam ediyor. Darbeleyici, yanık fakat subconscient, bilinçaltı, anlatabiliyor muyum? Ve şan, bu şan kesik kesik, yorgun, horizontal, yatay şan tekrar geldiği zaman çok seslilik elbette daha zengin ve aynı zamanda kromatikleriyle, sivri akorlarıyla da tutkulu ve biraz sinirli. Biliyor musunuz? Bu parçaya ad vermek gerekse Salome diyebilirim. Jean'ın reddinden sonra çadırın önünde halının üzerine uzanmış sıcak ve şehvetli bir gece, meşalelerin ışığı. Salome yumruklarını yiyor. Fakat parçanızda taşkınlık yok. Onun için bu satırlarım pek doğru mu bilmem. Herhalde müziğin pek söz dinlemeyen cinsinden şükür. Bu niteliğinizi hep korumaya çalışın. Bu iki parçayı en çok sevdim. Fakat diğerleri de gayet güzel. Bununla birlikte birinci ve ikinci parçalara karşı ayrıca bir düşkünlüğüm var. Sonra yazınız güzel. Ritimleriniz, çizgileriniz, işte başlıca unsurlarınız. Bu konuda niteliklerimiz kardeş. Armonik çalışmadan uzaksınız. Ne iyi. Fakat buna rağmen akorlarınızın bağlanışı ne kadar uygun. Örneğin 8. sayfanın son iki ölçüleri. Bununla birlikte çok seslilik sizde ikinci derecede kalıyor ve pek haklısınız. Şimdi sizden istediğim şu, ki tüm müzisyenler de şüphesiz benim fikrimdedirler, kişiliğinizi ilerletmeye çabalayın. Onun da çaresi şu, bir şey yazdıktan sonra o eseri bir yabancı kulağı ile dinlemeye çalışın ve eğer o eser veya o eserin bir bölümü, hatta bir ölçüsü başka birisinin eserini andırıyorsa, baştan başlayın. Göreceksiniz ki bu denemelerden sonra şahsiyetiniz kuvvetli şekilde meydana çıkar. Tabiatiyle tesirlerden insan asla kurtulamaz ve sanat bir zincir gibidir. Bununla birlikte tesir ancak bir tramplin, başarı aracı fonksiyonu yapmalıdır. Bir de daha uzun ve önemli eserler yazmaya alışın. Orkestra için hiç yazdınız mı? Böyle kısa parçalara alışırsanız kısa soluklu olursunuz, kaynağınız körelir. Dikkat edin, sizi tüm kalbimle kutlarım. Cemal Reşit Rey, İstanbul, 10 Ağustos 1933. Özet olarak, Ulvi'nin ağır parçalarında soyluluk, yürük parçalarında mizah, nükte ve taşkınlık var. Yurt seslerini her şeyin üstünde tuttuğu kadar modern yazı şıklığını da seviyorsa, bütün bunlar onun özel kişilik ve görgülerinin tabii izleridir. Bu yüzdendir ki biz onun yazılarındaki inceliği, sokulganlığı ve içtenliği seve seve dinler, tüm bunlarda cana yakınlık buluruz. Ben Ulvi Cemal'i yeni müziğimizin Ömer Seyfettin'i veya Faruk Nafiz'i sayarım. Eserlerini analiz bakımından bu yazıya kendim hiçbir şey katmamakla birlikte görüyoruz ki bütün meslektaşları onu umutlu yolculuğuna bir ağızdan uğurlamışlardır. Onun için biz de can ve gönülden kutlarız. Ulvi'nin iyi piyanistliğini, orkestra eşliğiyle çaldığı Cesar Franck senfonik çeşitlemeleri gibi bir iki parçada gördük. O, piyanosu önünde her şeyden önce iyi bir müzikçi ve bir kabiliyettir. Duyarak doğaçtan çalar, partisyondan çalar, eşliği sağlamdır. Özet olarak canlı bir yorumcudur. Bestelerinin renk ve özelliklerini biraz da bu çalgının kaynaklarıyla olan yakınlıklarda aramalıdır. Türk kızlarının alnı açık olur. Yıl 1931, Nisan ayının 7. günü. Musiki Muallim Mektebi Müdürü Zeki Üngör odacısını yollamış, Ulvi Cemal'i makam odasına rica etmişti. Müdürün odasında iki genç oturuyordu. İki kardeş olan bu gençler Almanya'da müzik eğitimlerini tamamlamış ve yurda dönmüşlerdi. Biri piyanist, diğeri kemancıydı. Zeki Üngör gülümseyerek, "Ulvi Bey, okulumuza yeni atanan piyano öğretmeni Bayan Ferhunde Remzi ve keman öğretmeni Bay Necdet Remzi ile sizi tanıştırmak istedim. Bu nedenle sizi rica ettim," diyordu. İki piyanist, Ulvi Cemal ile Ferhunde Remzi'nin bu ilk karşılaşmadan sonra başlayan arkadaşlığı giderek yakınlaşmıştı. Müziğin eşsiz güzelliğini birlikte paylaşıyor, birlikte çalışıyor, konser programlarında birlikte yer alıyorlardı. Günler geçtikçe bu iki genç arasında duygusal bağlar oluşmaya başladı. O tarihlerde piyano için yazdığı Konçertino adlı eser, Erkin'in Ferhunde Remzi ile duygusal ilişkisinin alevlendiği bir dönemin ürünüydü. Ankara Halk Evi'nde verilen bir konserde orkestra partileri henüz yazılmamış olan Konçertino'nun solo partisini Ferhunde Remzi, eşlik partisini Ulvi Cemal seslendirmiş, ortak duyguları müzikseverlere iki piyanoyla yansıtmışlardı. Bu konserden kısa bir süre sonra 29 Eylül 1932'de evlenmişlerdi. Ulvi Cemal Erkin'in yaşamını yitirdiği güne kadar sürecek olan bu 40 yıllık müzik ve aşkla yoğrulanmış birliktelik başlamış oluyordu. Ferhunde hocamla yıllar sonra yaptığım söyleşilerin birinde Ulvi Cemal'le ilk karşılaştığı günü anlatırken şöyle demişti. Ulvi'yi kısa bir süre kaçamak gözlerle süzdükten sonra bu adamla ne güzel dans edilir diye geçirdim içimden. Oysa evliliğimiz süresince ne dans etmeyi sevdi ne de dans etti. Genç çift soyadı yasası gereğince herhangi bir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, özgür anlamına gelen Erkin soyadını seçmişti. Yılların eskittiği solgun fotoğraflara bakarken anılarda dolaşır insan. Artık hayatta olmayan kişileri buruk duygularla anımsar. Eski dostlarınıza gülümser, o yılların iz bırakmadığını sandığınız olaylarına dönersiniz. Bu albümler sizi yıllar öncesine götürürken duyguları kurcalayan çağrışımlara yelken açar. Müzikçilerin albüm ya da eski dosyalarında çok farklı, hatta içeriğiyle bir fotoğraftan daha fazla şeyler anlatan ilginç belgelere rastlanabilir. Konser programları, gazete ve dergilerde yayınlanmış yazılar, alttaki imzayı çıkartamadığınız mektuplar, resmi yazışmaların örnekleri, neden saklandığı anlaşılamayan bir takım basılı gereç, birkaç satırlık ilginç pusulalar, yurt dışından gönderilmiş zarflar. Bunlara göz gezdirirken asıl aradığınız şeyi bulamamış duygusuna kapılırsınız. Çünkü bütün bu kağıt yığınının söylediği şeylerin derininde anlam taşıyan tek şey vardır. Arkasında büyük emeklerin yattığı konser etkinlikleri. 3-5 yıl öncesinin bir konser programı veya bir eleştiri yazısı pek çekici gelmez size. Onlar düğün işidir. Ama örneğin 46 yıl öncesinin kırışık bir kağıt parçası yarım yüzyıla uzanan bir tarihi aydınlatabilir. Tarihle hesaplaşırsınız artık. Anılar canlanmaya başlar. Bu anılar batan bir geminin kahraman kaptanı gibi belleğinizde sizi en son terk edecek cinstendir. Bazı isimler de çıkar karşınıza. Kimisi bugün yaşını başını almış, sanat yaşamını çoktan noktalamış, kimisi de verimli çağında pek erken gitti diye hüzünle anımsadığınız sanatçı arkadaşlarınız. Konser denen etkinlik nedir? Bir eserin yorumlanması, bir eserin özümlenip yeniden yaratılması nasıl bir şeydir? Bir yandan bunu düşünmeye başlarsınız. Konserleri kaçırmayan, sizi bağrına basan müzikseverler de gelir aklınıza. Sonra kendinize dönersiniz. Yüz binlerce notaya teker teker hayat vermenin nasıl bir tutkudan kaynaklandığını ve neden hesaba gelmez soyut bir sonuç doğurduğunu anlamaya çalışırsınız. Sadece müzikle ilgili olayları görebileceğiniz garip bir pencerenin önünde durmaktasınız şimdi. Çok eskilerden kalma bir konser programına baktığınızda aylar süren çalışmaların bir karton parçası üzerinde özetlendiğini görmenin kırgınlığını yaşayabilirsiniz. elinizde bir süre kalır o karton parçası. Onu yeniden dosyasına kaldırmaktan başka ne yapılabilir? Yıllar sonra o dosyanın kapağını yeniden açabilir, başka bir gözle bakabilirsiniz içindekilere. Bu kez sadece siz değil, sizi de sürüklemiş olan tarih vardır orada. Müzik devrimi mayasını nasıl tuttuğunu somutlaştıran belgeler vardır. 30'dan fazla piyano konçertosunun Türkiye'deki ilk yorumunu gün ve saatiyle gösteren rakamlar vardır. Türk bestecilerinin eserlerini seslendirme geleneğine öncülük etmek vardır. Ulvi Cemal Erkin'in piyano eserlerine esin kaynağı olabilmenin, eserlerin dünya premierini gerçekleştirmenin sevinçleri vardır. Türk müzik devriminin yeşermesi için ta başından beri işin içinde bulunmanın, dava arkadaşları arasında ilk kadın kurmaylardan biri olmanın onuru vardır. Değerli hocam Ferhunde Erkin'le band kaydı yaptığım söyleşilere başladığımız gün ikimiz de bu duygularla doluyduk. Saatler sürüyordu söyleşilerimiz, onu yoruyordum. Ama Ferhunde Erkin her seansın sonunda kendine özgü o hiç değişmeyen hocalık tavrıyla yarın aynı saatte bekliyorum diyordu. Onu yorduğum, sıktığım düşüncesi bir kuruntuymuş bende. Aslında hocam derslerine kavuşma özlemi içindeki bir öğretmenin bu kez daha fazla sorumluluk duyduğunu gösteren bir enerjiyle anlattığı olayları daha dün yaşamış gibi tarihleriyle, belgeleriyle sıralamaktan zevk alıyordu. Ulvi Cemal Erkin ile yakalayabildiğim söyleşi olanaklarını bir kitaba malzeme olacak şekilde değerlendirmiş değildim. Oysa bu kez Ferhunde Erkin ile sürdürdüğüm söyleşilerden kitap adına olabildiğince yararlanmayı kafama koyarak çalışmaya başlamıştım. 1920'li, 30'lu, 40'lı yıllara ait yüzlerce programı, yazıları ve fotoğrafları inceden inceye gözden geçiriyoruz. Kendi arşivim ile hocamın elindekiler birleşince azımsanmayacak bir belge dünyasının içinde buluyoruz kendimizi. Benim için bazen sorun olan bir gözlemimi aktarmalıyım önce. Ferhunde Erkin, Türkiye'de müzik adına başarılmış pek çok işin lokomotifi olmasına ve başrolde bulunmasına karşın kendi adı üzerinde durmak zorunda kaldığımızda konuyu geçiştiriyordu. Bu yaklaşım onun kişiliğini özetlemeye yetecek bir göstergedir sanıyorum. Burada Ferhunde Erkin'in eğitimci yönünü öne çıkaran birkaç noktaya değinmek istiyorum. Ankara Devlet Konservatuarı'ndaki son 2 yılımda öğrencisiydim onun. Bu bireysel derslerde onu ister istemez daha yakından tanıyabilmiştim. Son sınıflara gelmiş yaylı çalgılar öğrencilerinden bir ya da 2 kişiyi her yıl kendisi seçer, konçerto ve sonatların yorumu üzerine dersler verirdi. Piyanoda eşlik ederek uyguladığı bu çalışmaların özünde yorum sanatının incelikleri vardı. Müzikten ödün vermez tavrını, meseleyi nedenle ciddiye aldığını bütün ayrıntılarıyla o yıllarda yaşamıştım. Sert bir öğretmen izlenimi verirdi. Aslında hoşgörülü, alçak gönüllü, sevecen bir insandı. Hoşgörü ve sevecenlik derslerdeki başarı durumuna göre değişirdi. Bu nedenle onun öğrencisi, ders disiplini denen genel yaklaşımdan tutun, çalışkanlığa, dikkate ve derse onun istediği sunuş biçimine kadar çok özenli davranmak zorundaydı. Aksi takdirde etkisi günlerce sürebilecek sert bir uyarıyla karşılaşılırdı. Ayrıca bir sonatı veya bir konçerto üzerinde en fazla 2 hafta durabilirdik. 3. hafta düzeyimize uygun yeni bir eser hazırlamakla yükümlüydük. Çalışmaya, daha çok çalışmaya yöneltirdi öğrencisini. Bu ilkelere göre sürdürülen çalışmalar sırasında bir gün derse ne sonat ne de bir konçerto hazırlığıyla gelebilmiştim. Derslerinden kaçmak olanağı da bulunmadığı için yarım saatlik bir çalışmayla hazırladığım 2 kısa kolay parçayı götürerek o haftayı kurtarırım düşüncesiyle girmiştim dersine. Piyano partilerini hocama uzatmış, kendi partimi nota sehpasına yerleştiriyordum. Ferhunde Hoca, piyano partilerinin sayfalarını hızlı hızlı çeviriyor, yan gözle de bana bakıyordu. Başıma gelecekleri anlamıştım. Viyolamı akord etmeyi ertelemiş bekliyordum. Gözlerini benden ayırmadan ayağa kalktı ve notaları elime tutuşturarak ''Sen git bunları Erdoğan Çaplı'nın Daldan Dala programında çal'' dedi. O tarihlerde kemancı Erdoğan Çaplı, Ankara Radyosu'nda Sihirli Kemanlar adlı bir program sunardı. arkadaşlarıyla hazırladığı bu programda benim derse götürdüğüm türde hafif parçalar çalarlardı. Derslerde böyle bir yanlışın yinelenmesi, yıl sonu sınavında eşlik olmaksızın çalmak demekti. Bu da o dersi ertesi yıl bir daha almak anlamına geliyordu. Müzikçiliğin kimi zaman geçiştirilecek durumlara geçit vermediğini, ciddiyete bir an için bile elden kaçıran sanatçı adayının bir yere varamayacağını bu gibi derslerle öğrendik. Müzikal disiplinin bize kazandırdığı vasıfları ise yıllar geçtikçe daha iyi anlıyorduk. Ferhunde Erkin'in sanat yaşamı, özellikle çocukluk ve gençlik yılları, kardeşi Necdet Remzi Atak'tan ayrı düşünülemez. Piyanist ve kemancı olan bu iki kardeş, müzik çalışmalarını uzun yıllar, hem de çok uzun yıllar birlikte sürdürmüşlerdir. Türkiye'nin müzik yaşamında daima anımsanacak önemli bir yeri olan Ferhunde Erkin'in ve kardeşi Necdet Remzi Atak'ın müzik yaşamımızdaki değerini anlatabilmek için geçmiş yıllara uzanmak istiyorum. Ferhunde Remzi, anne Nazmiye, baba Ali Remzi Yiğit Güden çiftinin ilk çocuğu olarak 8 Temmuz 1909 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Nüfus kağıdında yanlış yazılmış bir tarih var. Gerçek olan 1909 yılının 8 Temmuz'udur. 5 Şubat 1911 tarihinde Edirne'de erkek kardeşi Necdet Remzi dünyaya geldi. Necdet Remzi'nin doğumundan bir yıl sonra çıkan Balkan Savaşı'nda babaları Remzi Yiğit Güden, savunma birliklerinin başarılı komutanı Şükrü Paşa'nın komutasındaki askeri birlikte kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne'de görevliydi. O zamanın kadro tanımıyla kendisine Edirne Kalesi 2. Erkan'ı Harp Zabitliği görevi verilmişti. Balkan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Yüzbaşı Remzi, çocuklarını bu tehlike çemberinden subay ailelerine ayrılan bir trenle son anda İstanbul'a göndererek uzaklaştırmış ve savaşın Edirne kuşatması diye anılan çarpışmasında komutanı Şükrü Paşa ile birlikte Bulgarlara esir düşmüştü. İstanbul'daki ailesinin yanına 7 ay süren bir tutsaklıktan sonra dönebilmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı ve Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yıllarda Ferhunde Remzi eğitim çağına gelmiş bulunuyordu. Aile Remzi Yiğit Güden'in kurmay binbaşı olarak görevli olduğu Bandırma'ya yerleşmişti. Ferhunde Remzi'nin piyano ile ilk tanışması ve müzik derslerine başlaması bu sahile ilçemizde gerçekleşti. Remzi Yiğit Güden, yenik düşmüş ve istila edilmiş bir imparatorluğun çöküntüsü içinde, mesleği gereği değişik sürelerle yurdun her köşesinde görev almasına, savaşlara katılmasına, hatta esir düşmesine karşın çocuklarının iyi bir eğitim almasını ihmal etmeyen son derece kararlı bir babaydı. Aydın bir insan, aynı zamanda kendi mesleğinde tüm generalliğe kadar yükselmiş, disiplinli, sert mizaçlı bir askerdi. Bir süvari alay yazmanının oğlu olan Ali Remzi Yiğit Güden 1884 yılında Girit'te dünyaya gelmişti. Babasını bir yaşındayken yitirmiş, 1904 yılında tekrar evlenen annesi tarafından yetiştirilmişti. Eğitimine Silifke'deki köy okulunda başladı. 1897 yılında bir yıl süreyle İstanbul'daki Maliye Nezareti binası içindeki Beyazıt Rüştiyesi'nde ortaokulunda ve 2 yılda Bursa Askeri Rüştiyesi'nde okudu. Daha sonra 3 yıl Bursa Askeri İdadesi'nde, lisesinde eğitim gördü ve her dönemde sınıfının birincisi olarak 1903 yılının Ocak ayında Mühendishane Harbiyesi'ne girdi. Eskiden Mühendishane Harbiyesi diye anılan bu okullarda topçu subayı ve mühendis yetiştirilirdi. Bursa Askeri Lisesi'nde yazı ve resim dallarındaki yeteneğiyle kısa zamanda sivrildi. Yeteneklerine çalışkanlığı da eklenince o dönemin tam puanına göre 45'lik ve 20 notluk derslerden tek bir not bile kırdırmadan okulunu bitirdi. Mühendislik okulundan da yine birincilikle 10 Eylül 1906'da Asteğmen rütbesiyle diplomasını aldı. Sonra Erkan-ı Harbiye aday sınıfına kabul edildi. Uzun yıllar yurdun çeşitli bölgelerindeki birliklerinde ve askeri okullarda görevler üstlendi. Alay, Tugay, Tümen gibi birliklerin komutanlığını yaptı. Birçok madalyanın sahibi olan Ali Remzi Yiğit Güden, mesleğiyle ilgili kitaplar yazmış, çeviriler yapmıştı. Almanca ve Fransızca biliyor, Girit'te olduğu için Rumca da konuşuyordu. 20 Ocak 1965'te 81 yaşındayken yaşama veda etti. Bizim kuşak Remzi Yiğit Güden'i sınıf konserlerinden anımsar. Necdet Remzi Hoca yılda birkaç kez sınıf konserleri yapar, bizlere tek tek solo görev verirdi. Bu konserlerin değişmez dinleyicilerinden biri de hocanın babası olan Remzi Paşa'ydı. Yiğit Güden konserlerimize genellikle ikinci eşi ve bu eşinden olma küçük oğluyla gelirdi. Necdet Hoca'nın torunu olabilecek yaştaki bu çocuğu görür görmez biz, yüzümüzde hiç de doğal olmayan bir gülücükle sınıfa koşar, "Hocam kardeşiniz geliyor" derdik. Necdet Hoca hiç sesini çıkarmaz, yüzümüze ters ters bakardı. Ferhunde Erkin babasıyla ilgili çocukluk yıllarını şöyle anlatıyordu.